Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyide'l-evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel-mürselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiram efendilerimizi akraba ve hısımlarıyla, yakınlarıyla tanıyarak yakınlarımızla ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmek, Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiramı örnek almak arzusuyla hazırlayıp sunduğumuz yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Hayırlara vesile olması dileğiyle hiç zaman kaybetmeden Hazreti Ayşe annemizin efendim 12. bölümünden itibaren 12'ye kadar efendim gördük. 13. bölüm olmuş oluyor. Efendim 12'den sonrasını yine paylaşmak üzere zamanımız yettiği dilimizin döndüğü kadarla efendim. Hatırlayacaksınız Ayşe annemize iftira atılmıştı. Resulullah Aleyhisselam onu soruşturuyordu efendim. Ve sahabe-i kirama soruyordu. Birkaçını sizlerle bundan önceki programda paylaşmıştım. Ben kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü tekrar ve özet veremiyorum. Zaten konu içerisinde sürekli geriye doğru atıfta bulunarak zaten tekrar da yapılmış oluyor. Efendim Resulullah Aleyhisselam bu konuyu soruştururken, araştırırken Hazreti Usame bin Zeyd'e de sordu. Onu yanına çağırdı ve bu husustaki görüşünü aldı. Hazreti Usame oldukça genç biri biliyorsunuz. Aleyhisselam'ına rağmen güvendiği yani doğru ifade verebilecek herkesten ifade almaya çalışıyor. Hazreti Usame ne güzel cevap veriyor. Ya Resulallah, onlar senin ailenindir. Senin ailelerin onlar. Biz onlar hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz. Onun aleyhinde söylenenler, yani Ayşe annemiz hakkında söylenenler ancak yalan ve boş laflardan ibarettir. İftiradır ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam muhakkak ki diğer hanımlarına sormuştur. Bu konuyu bundan önceki dersimizde kısmen değindik. Ancak bütün kitaplarda Zeynep binti Cahş annemizin cevabı çok meşhur olduğundan ve Ayşe annemiz de onu bizimle paylaştığından belki olsa gerek bilmiyorum. Onun ifadesi çok güzeldir. Resulullah Aleyhisselam Zeynep binti Cahş'a da sorar. Ey Zeynep, Ayşe hakkında bildiğini, gördüğünü, duyduğunu bana söyle diyerek ifk olayını sordu. Hazreti Zeynep radıyallahu anha ne güzel cevap verir. Ya Resulallah, ben işitmediğimi işittim demekten kulağımı, görmediğimi gördüm demekten gözümü korurum. Evet, Zeynep binti Cahş annemiz asırlar sonrasına da ne güzel mesaj verir. Ben İşitmediğimi işittim demekten kulağımı, görmediğimi gördüm demekten gözümü korurum. Ben vallahi onun hakkında, Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum diyor. Ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Evet, onun verdiği bu cevabı haber alan Hazreti Ayşe annemiz çok memnun kalır. Gözleri yaşarır, gönlü dolar mübarek. Ve der ki, Zeynep Resulullah Aleyhisselam'ın zevcileri arasında güzelliği ve Resulullah yanındaki mevki ile kendisini bana eşit görür ve benimle rekabet ederdi. Ben onun benim hakkımdaki kıskançlığından hep korkar dururdum. Yüce Allah onu dinindeki vera ve takvası sebebiyle korudu. Evet. Bu çok önemli ifadedir. Yani takva sahibi olmazsak, vera sahibi olmazsak böyle bir hataya düşeriz demektir. Şimdi efendim, takva ile ilgili kitap okuyup takvanın tanımını, ne anlama geldiğini, ayet ve hadisleri ezberleyerek takva sahibi olamıyoruz. Vera ile ilgili kitaplar okuyup, maddeler okuyup ne anlama geldiğini ezberleyerek, hakkında ayet hadis ezberleyerek de vera sahibi olunmuyor. Bunlar takva ile vera hakkında bilgi sahibi olmaktır. Allah'ın bizden istediği bu bilginin yanında onun hayata geçirilmesidir. Yani takva ve vera sahibi olmaktır. İşte Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anha annemiz, Ayşe annemiz hakkında soruşturan Resulullah Aleyhisselam'a verdiği o güzel cevabı ile bundan önceki sohbetimizde kısmen değindiğim Ayşe annemizin annesi olan Resulullah'ın kayınvalidesi Hazreti Ümmü Ruman hanımın o hanıma atfedilen sözün bize çok düzgün boyutunu verir. Şimdi orada bütün kitaplarda, neredeyse yazılarda, sözlerde geçtiğini söylemiştim bundan önceki dersimizde. İşte o sevgili kızına moral takviyesi yaparken konumunu tespit ediyor, durumunu söylüyor. Güzel şeyler söylüyor tabii. Bu sözler içerisinde bir de işte senin gibi eşinin yanında sevgili olup da bir sürü kuması olacak, yani ortakları olacak da hakkında söz söylenmeyecek, dedikodu yapılmayacak, bu mümkün değil ifadesinin hataen yazıldığını düşündüğümüzü söylemiştik. Çünkü Ümmü Ruman hanım diğer annelerimiz aleyhine böyle söz söyleyecek birisi değil demiştim. İşte burada Resulullah Aleyhisselam'ın diğer annelerimize sorduğu muhakkak efendim, ya ben ulaşamadım ya da gerçekten kaynaklarımızda yok. Ben direkt yok demiyorum. Yani ulaşamadım, böyle bir şey görmedim diye yok demeyi de sevmiyorum ama yani genelde bütün kitaplarda bunlar geçer. Efendim Zeynep binti Cahş annemizin ifadesi Resulullah'a verdiği cevap meşhurdur. Bilinir. Ve Ayşe annemiz de sadece onun hakkında o ifadeyi kullanır. Yani rakip olarak önemli bir kişi olduğunu söyler. Ancak bu hadisede bu fırsatı değerlendirip üzerine yürümek yerine bir asaleti ortaya koyar. Bir İslam hanımefendisi profilini çok güzel çizer. Bunu inşallah ileride zamanımız yeterse, yani çok sonraki tabii programlarda Hazreti Zeynep binti Cahş annemize sıra gelince bir kez daha bu konuya girmiş olacağız. Ama burada şunu söylememiz lazım efendim. Şahsiyet ve karakter sahibi insan fırsatçı insan olmaz efendim. Fırsatçı olmaz. Yani birilerini karalamak fırsatı bulduğu an onu karalamaz. Hakkı söyler. Hak neyse odur. Onu söylemek durumundayız. Hakkı tutup kaldıracağız. Hakkı savunacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Hakkı yaşayacağız. Biz annelerimizden bunu görüyoruz. Olması gereken budur. Bunu ne ölçüde başarabilirsek o ölçüde belli yerlere manen gelmiş oluruz. Hazreti Ayşe annemiz de Zeynep binti Cahş annemizin bu ifadesinden son derece memnun kaldığını bizlerle paylaşır efendim. Bir de Resulullah Aleyhisselam annem diye hitap ettiği sevgili dadısı Ummu Eymen radıyallahu anha annemize de sorar. O da Zeynep binti Cahş annemizin söylediği sözü daha duymadan, bilmeden, bakınız ne kadar benzeri söz söylüyor mübarek hanım. Ey Allah'ın Resulü, ben işitmediğim bir şeyi işittim demekten kulağımı, görmediğim bir şeyi gördüm demekten gözümü sakınırım. Ben onun hakkında hayırdan başka bir şey olabileceğini bilmiyorum, sanmıyorum. Bu bir iftiradır, iftiradır, iftiradır der Hazreti Ummu Eymen radıyallahu anha annemiz. Aleyhisselam birçok sahabeyle görüşür. İftira, bühtan, haşa iftira diye cevaplar verirler sahabe-i kiram. Efendim bu mesele hakkında dedikodu edilen zatın, yani Saffa ve Muatal'ın durumu nedir? Yani hiç onu çok geçen derste bir değindik, geçtik birazcık. Yani Ayşe annemize iftira atılıyor. İftira tek başına olmaz. Bir kişi de alması lazım. Bu da Saffan bin Muattal radıyallahu anh. O da çok geç duyuyor böyle bir şeyi. Böyle bir şey duyunca yıkılıyor, perişan oluyor mübarek sahabe. Subhanallah, Subhanallah. Ben bundan Allah'a sığınırım. Bu söylenmeyecek sözdür. Bu düşünülemeyecek şeydir. Subhanallah. Vallahi ben hiçbir zaman hiçbir kadına yan gözle bile bakmamışımdır. Mübarek sahabe böyle söyleyecek. Efendim bütün herkes her türlü konuda onun tertemiz olduğunu söylüyordu. Bu işten beri olduğunu söylüyordu. Bu olayla ilgili de beri kelimesini kullanıyor diyorlar. Bunu sık sık ifade ettim. Biraz sonra bir daha ifade edeceğim. Beri uzak olması başka, temize çıkması başkadır çünkü. Buna rağmen konuşmalar olmuş, olay dilden dile yayılmıştı. Bu konuşmalardan son derece rahatsız olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halkı toplayarak biraz da kırgınca, üzgün bir ses tonuyla onlara mescitte hitabede bulundu. Ey insanlar, ki ben bu hitabı iki ders önce bir örnek olsun diye söylemiştim, şimdi tekrarlamış oluyorum. Ey insanlar, bir takım insanlara ne oluyor ki ailem hakkında bana eziyet veriyor ve onlar hakkında hak olmayan şeyleri söylüyorlar. Vallahi ben ailem hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Bu dedikodulara bir kişiyi de katıyorlar ki, o biliyorsunuz Saffa bin Muattal radıyallahu anh, ben onun hakkında da hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Benim evime giren benim mahiyetimdedir diyor Hazreti Saffan radıyallahu anh. Bu hitabeyle ashab-ı kiram çok üzüldüler. Çünkü onlar Peygamberimiz aleyhisselama çok düşkündüler. Resulullah çok düşkün olan bu sahabeler üzüldüler tabii. Ancak burada birkaç yeri ısrarla tekrarlamam gerekiyor efendim. Şimdi bu tabii bir kez daha okumak istiyorum ama az sonra okuyacağım inşallah. Ama şunu söyleyeyim. Yani aleyhisselam tek tek sorguluyor. Daha önce söylemiştik. Yani ve onu da tekrarlayacağımı söylemiştim. Resulullah aleyhisselam sevgili annemiz Hazreti Ayşe annemizi çok yakinen tanıyor. Yani eşi sonuçta. Böyle bir hata yapmayacağını biliyor. Böyle bir çirkinlik yapmayacağını biliyor. Ancak burada üzerine basa basa ifade etmek istiyorum ki adeta kaç kez tekrar da geçiyor. Ayetler de gelecek biraz sonra. Yani böyle bir hadise, benzeri bir şey meydana geldiğinde nasıl hareket edilir noktasında önemli olduğunu söyledim. Yine geçen derste sizlerle paylaşmıştım. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarıyla, annelerimizle, aileleriyle ilişkisi anlatılırken sürekli işte Aleyhisselam onlara şöyle hoş tutardı, onlarla iyi geçinirdi, kızmazdı, bağırmazdı vesaire. Efendim hep bu boyutu anlatılır. Elbette bunlar doğrudur. Doğru olduğunu herkes biliyor zaten. Ancak atlanmaması gereken bir şey var yani. İyi davranan kişiye herkes iyi davranır tabii ki. Annelerimiz de Resulullah'a karşı çok hassas ve güzel davranıyorlar. Mutluluk, anlayış karşılıklı olur. Tek taraflıya tahammül derler. Tahammül başka bir şey, hoşgörü başka bir şey. Tahammül derler. Şimdi bu hadise meydana geldi. Yani konuşuldu, Ayşe annemize iftira atıldı. Aleyhisselam onun masum olduğunu bilmiyor mu? Ona inanmıyor mu? İnanıyor. Ama yani bir yandan aile reisidir, bir yandan devletin başkanıdır. Dolayısıyla hem aile hukuku hem kamu hukuku ikisinden de sorumludur ve ümmete örnek oluyor Aleyhisselam. Bir yandan hanımının masum olduğuna, bu işten beri olduğuna inanıyor ki bunu görüyoruz. Hitabesinde bu var, bir kez daha onu okuyacağımı söyledim. Bunu görüyoruz ama diğer taraftan da buna rağmen araştırdığını görüyoruz. Yine geçen dersimizde geçtiği gibi Ayşe annemizin ifadesiyle ben diyor daha önce ufak tefek hastalı olduğumda yattığımda işte Aleyhisselam çok sıcak yakın ilgi gösterir, beni şefkatle bağrına basar, yani böyle bakar eder falan derdi. Ancak bu sefer diyor hastalandım, bu iftira olayın esnasında Aleyhisselam'dan diyor eski ilgiyi görmedim diyor. Yani Aleyhisselam'ın tavır koyduğunu görüyoruz. Yani nasıl hareket edileceği noktasında yani konuşulan bir şeyi konuşulmamış gibi ifade etmez sallallahu aleyhi ve sellem. O yönünde üzerinde ısrarla durulması gerektiği kanaatini taşıyorum efendim. Evet, bütün Müslümanlar son derece üzgünler. Yani böyle bir hadise olmuş efendim. Ama ilginçtir, böyle çığırından çıkarak kız babası olarak Hazreti Bekir, kız annesi olarak Hazreti Ümmü Ruman, eş olarak Peygamber Aleyhisselam, atlamayalım, bir şey daha var. Bu kızın abileri ve ablaları da var. Evet. Dolayısıyla kardeşleri de var Ayşe annemizin. Yani kardeş, abi, abla, efendim anne, baba, kabile. Yani çok duyarlı bir tavır sergiliyorlar. Çünkü herkes Resulullah Aleyhisselam'a bakıyor. Ondan sonra hareket ediyorsa öyle hareket ediyorlar. Yani didişmiyorlar, bağırıp çağırmıyorlar, oyuna gelmiyorlar, ortalığı dağıtmıyorlar. Yani bu önemli çok. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın izinden gidiyorlar. İzindeyiz deyip yan çizmiyorlar. Resulullah'ı seviyoruz deyip sevgisiz yaşamıyorlar. Yani nasıl olması gerekiyorsa öyle oluyorlar. Gerçekten çok düşündürücü bir tavır. Efendim yine biz Ayşe annemize dönelim. Ayşe annemiz diyor ki Resulullah Aleyhisselam mescitte, minberde ayakta dikilerek halka bir hitabede bulundu diyor. Hitabede bulundu bu konuda ilgili. Hitabesinde şehadet getirdikten ve Allah'a layık olduğu şekilde hamd ve senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu diyor. Ve şimdi o söz bir kez daha tekrarlanmış oluyor. Aileme töhmet isnat eden bir takım kimseler hakkında yapılması gereken iş hususundaki görüşlerinizi bana açıklayınız. Allah'a yemin ederim ki ben ailem hakkında hiçbir kötülük bilmiyorum. Onların zevcemi itham ettikleri kişi hakkında da vallahi hiçbir kötülük bilmiyorum. O benim evime ben yanında olmaksızın hiç girmemiştir. Ne zaman bir sefere çıktımsa o da benimle birlikte sefere çıkmıştır. Buyurduktan ve iftiracı Abdullah İbni Übey hakkında konuşacağı için mazur görülmesini istedikten sonra burada açılması lazım. Aleyhisselam bunu ifade ediyor. Ayşe annemiz diyor ki böyle buyurdum. Sonra diyorum iftira başı Abdullah Übey hakkında bir şeyler söyleyecek. Beni mazur görünüz diyor. Kibardır Aleyhisselam. Kibar verin peygamberim. Ve bizim kibar nazik olmamızı ister. Yani korkunç iftira karşısında ağızların bozulacağı, silahların çekileceği, yumrukların, öfkenin konuşacağı yerde sallallahu aleyhi ve sellem çok nazik. Bir yandan olmamış gibi duruyor, tavrını koyuyor. Ciddi araştırıyor. Bunun nasıl çözüleceğini ümmetine gösteriyor. Yoksa o eşinden emindir. Ama dedim ya bir yandan aile reisi, bir yandan devlet reisi olarak araştırıyor. Ey Müslümanlar cemaati diyor aleyhisselam. Ailem hakkındaki iftirasıyla beni üzüntüye düşüren bir adama karşı bana kim yardım eder? İsim söylemiyor yine. Halbuki vallahi ben ailem hakkında hayırdan başka bir şey biliyor değilim. Onlar öyle bir adamın da adını anıyorlar, öyle bir adamdan bahsediyorlar ki ben onun hakkında da hayırdan başka bir şey bilmiyorum. O ailemin yanına evlerimden bir eve de hiçbir zaman yalnız girmezdi. Ancak benimle birlikte girerdi buyuruyor. Burada Resulullah Aleyhisselam efendim önce iyi anlayalım burayı kıymetli dinleyenlerim karışmasın yani. Resulullah Aleyhisselam önce ailem hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum diyor. Yani böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını üzerine adeta basarak söylüyor. Bir, ailesi tarafından. Bir de şimdi bu namus iftirası olayı olduğundan bir de karşı taraf lazım, bir adam lazım. O da Hazreti Safvan bin Muattal aleyhisselam onu da burada ifade ediyor. Ve nasıl bir adam olduğunu, ona nasıl güvendiğini, efendim onun böyle bir şey yapmayacağını veciz bir şekilde ifade ederek asabının efendim yani bu sorgulama neticesinde ortaya bir şey çıkmadı. Efendim bu bir uydurmadır desin diye en azından Abdullah bin Übey bin Selül'e efendim karşı bir yardım, bir destek bekliyor asabından. Bunun üzerine Abdülhaşiroğullarının reisi, kardeşi, dostu Sa'd bin Muaz ayağa kalkıyor. Radıyallahu anh, bu da bir isabetir mübarek. Ya Resulallah, bana izin ver. Onun boynunu vuralım. Onun boynunu vuralım diyor. Eğer o Evs'ten ise onun hemen boynunu vururuz. Çünkü bu Evs'in reisidir. Yani Sa'd bin Muaz Evs'in reisi. Eğer Hazret kardeşlerimizden ise bizi emredersen onun hakkındaki emrini de yerine getiririz dedi. Ancak burada tartışmalar çıktı mescitte. Resulullah çok rahatsız oldu bundan. Susunuz dedi ve indi. Şimdi şunu görüyoruz. Tek tek görüşmelerde güzel sonuçlar alınırken bu tip şeyler umuma arz edildiğinde bir takım şahıslar kabilevi bir muhabbetten dolayı bizim kabilemizden, bizim akrabamız, bizim dostumuz diyerek yanlış yaptıklarını görüyoruz. Yanlış yapıldığını görüyoruz ki burada Hazreti Sa'd bin Muaz ile efendim diğer bir sahabe karşı karşıya gelecek. Aleyhisselam onları yatıştıracak. Ancak bunları hepsini işiten annemiz çok üzülecek. Diyecek ki Resulullah Aleyhisselam'ın mescitte halka hitapta bulunduğu o günümü bütün gün ve gece ağlamakla geçirdim. Ne gözüm yaşı diniyordu ne de gözüme uyku giriyordu. Ben böyle iki gece bir gündüz daha ağladım. O kadar gözyaşı döktüm ki annemle babam ağlamaktan ciğerlerim parçalanacak sandılar. Annem ve babam yanımda oturdukları ve ben de ağlayıp durduğum sırada Ensardan bir kadın benimle birlikte ağlamak için benden izin istemişti. Ben de izin verdim. Oturup beraber ağlaştık. Bu durumdayken Resulullah Aleyhisselam içeri girdi diyor. Evet, Resulullah Aleyhisselam içeri girdi ama acaba ne olacak? Evet efendim, güzel, çok güzel, çok tatlı bir yerdeyiz. Kaç bölümdür üzülüyoruz. Ve ben buradan bunları sizlerle paylaşırken efendim neler çektiğimi Allah bilir. Çünkü çok zor ifadeler kullanıyorum. Efendim sorumluluk isteyen şeyler, bir hadise yaşanmış bitmiş, bugüne ne faydası var? Yani bunu görmeyelim mi? veya anlatalım mı? Hakikaten düşündürücü bir şey. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bir sayfa, hatta diğer sayfaya yansıyan yarım sayfada, yani 1,5 sayfa civarında ayetlerin geldiği bir olayı mutlaka ve muhakkak biraz ayrıntılı işlemek gerekir. Efendim şimdi tatlı bir yere geldik. Annemiz diyor ki ağlıyoruz biz diyor. Kendi evindeler. Ensa'dan hanım da gelmiş yanına arkadaşım. Beraberce ağlaşıyorlar. Aleyhisselam diyor içeri girdi. Evet. Selam verdi diyor. Oturdu. Halbuki Resulullah Aleyhisselam bundan önce aleyhimde dedikodular başladığı günden beri yanında hiç oturmamıştı. Bir ay beklediği halde benim hakkımda kendisine bir şey de vahyolunmamıştı. Evet. Şimdi efendim, ben biraz erkence sevinesiniz, ben de sevineyim diye bu ifadeyi kullandım. Ama biraz daha tekrar bir hüzün şimdi saracak bizi. Yani bu hadise konuşulalı beri 20 gün olmuş. Aleyhisselam Ayşe annemizin yanına oturuyor, geliyor. Yani kayınpederinin, kayınvalidesinin evi. Ayşe annemizin evi. Bana döndü diyor Aleyhisselam. Ben bunu erkence bir bölümde kısmen sizle paylaştım. Şimdi bütün olarak paylaşıyorum. Ey Ayşe diyerek söze başladı diyor annemiz. Senin aleyhinde bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu isnatlardan beri uzak isen, yakında Allah Teala seni onlardan beri kılar. Beri olduğunu, uzak olduğunu açıklar. Şayet böyle bir güne yaklaştınsa Allah'tan mağfiret dile ve ona tövbe et. Çünkü kul günahını itiraf ve arkasından da tövbe ettiği zaman Allah Teala onun tövbesini kabul buyurur dedi diyor annemiz. Şimdi burada biraz durmak lazım. Aslında hani deriz ya ağabey altından sopa göstermek. Aslında burada sözleri güzelce tahlil edersek, masaya yatırırsak anlaşılır bu. Ama böyle bir şey olması için de bir radyo programı değil de bir ekran, bir görüntü olması lazım ki bu sözü size göstererek ben izah edebileyim, ama biz bu ekrana gelin, gönüllerimizi kuralım ve gönül ekranında olayı tahlil görüntüyle, yani gönülde görüntüsüyle tahlil etmeye, anlamaya çalışalım. Aleyhisselam önce kendisine nelerin ulaştığını söylüyor. Ondan sonra ilk kullandığı ifade, eğer sen bu isnatlardan beri isen, uzak isen, yakında Allah senin onlardan beri olduğunu, uzak olduğunu açıklayacaktır diyor. Birinci ifade budur. Yani bu aslında sen berisin, uzaksın demektir. Senin bu işlerle alakan yok demektir. Fakat efendim, fakat üzerinde durulması gereken bir şey daha var burada. Biz Allah muhafaza böyle bir şey duysak nasıl muamele ederiz? İşte onun cevabıdır. Şayet böyle bir günaha yaklaştınsa Allah'tan bağışlamak dile, af dile, ona tövbe et. Çünkü kul günahını itiraf ve arkasından da tövbe ettiği zaman Allah onun tövbesini kabul buyurur. Şimdi efendim, Resulullah'ın hanımı bu. Yani yapmadınsa, beri isen Allah onu ortaya koyacak. Yok yaptınsa tövbe et diyor. Peki, yani yaptınsa tövbe etle iş çözülür mü? Bakınız efendim, incelik şurada. Her iki ifadede Aleyhisselam aslında bunu hissettiriyor, sezdiriyor. Ama Ayşe annemiz o kadar üzgün ki, işte o kadar hassas, ince, nazik, rakik, zeki, allame, alime annemiz o inceliği o an için anlayamayacak. Çoğumuzun anlamadığı gibi. Çünkü Resulullah Aleyhisselam diyor, sözlerini böyle söyleyip bitirince gözümün yaşı bir an kurudu diyor. Şok oldum diyor yani. nasıl bana böyle bir şey sorabilir yani? Ya benim bilmiyor mu böyle bir şey yapmayacağımı? Çok kötü oldum diyor yani. Öyle kesiliverdi ki ağlamak için ondan bir damla bile daha dökülmedi diyor. Ben kızdım diyor yani. Hemen diyor döndüm diyor babama doğru. Babam Ebu Bekir'e döndüm diyor. Resulullah benim tarafımdan cevap ver dedim diyor. Babasına dönüyor Ayşe annemiz. Çok ağrına gidiyor çünkü. Hazreti Bekir diyor yani babam vallahi ben Resulullah ne diyeceğimi bilemiyorum diyor. Hazreti Sıddık-ı Ekber mübarek ne desin? Ben Resulullah'a ne diyeceğimi bilemiyorum diyor. Anneme döndüm bu sefer diyor. Resulullah bu hususta benim tarafından bir cevap ver anne dedim diyor. Annem de şaşkın. Vallahi ben de Resulullah'a ne diyeceğimi bilemiyorum dedi diyor. Babam ve annem hakkımda konuşmadıkları zaman ben çaresiz ağladım. Ağladım ama diyor gözyaşlarım kurudu daha akmıyor. Ağladım. Sonra döndüm Resulullah'a diyor annemiz. Vallahi diye yeminle diyor söze girdim. Vallahi ben senin andığın olmayan bir şeyden dolayı Allah'a sığınırım dedim. Önce onu söylüyor. Ben yaşı küçük bir kadındım diyor. Yani dolayısıyla diyor her şeyi diyor söyleyemiyorum diyor. Bizde yani bir buradaki küçükten maksat bir edebi anlatıyor bize. Büyüklere karşı diyor böyle konuşamazdık demeye getiriyor. Ama devam ediyor tabii. Vallahi dedim. Anladım ki siz bu lafları işitmişsiniz ve hatta onlar gönüllerinizde yer etmiş. Onları doğrulamışsınız. Şimdi ben size o kötülükten biriyim. Uzağım desem ki Allah biliyor ben ondan cidden biriyim uzağım. Beni doğrulamazsınız. Faraza ben kötü bir iş yaptım desem ki Yüce Allah biliyor ben öyle bir şey yapmadım ondan da beriyim uzağım. Siz beni hemen doğrularsınız. Ben bu vaziyette ancak Allah'a sığınırım. Onun yardımını isterim. Ayşe annemiz bize çok güzel ders veriyor. Artık tümüyle Allah'a yöneliyor. Ben Allah'a sığınırım diyor. Onun yardımını isterim. Evet. Vallahi ben kendim içinde, sizin içinde. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarıyla olan misalinden başka getirecek bir misal bulamıyorum. Ancak Yusuf Aleyhisselam'ın babasının dediği gibi ki o bana düşen artık güzelce sabredip katlanmaktır. Sabrın cemil. Demişti. Sizin anlatmakta olduğunuz şeye karşı yardımına sığınılacak ancak Allah'tır demişti. Bu da Yusuf suresinin 18. ayeti efendim. Ben de aynısını diyor ve Allah'a sığınıyorum dedim. Sonra da dönüp yattım diyor annemiz. Allah'a sığınıyorum dedim. Sonra dönüp yattım diyor. Şimdi burada annemiz gerçekten öyle bir duruş sergiliyor ki bir de misal getirdiği misal çok tatlı. Yani bunu isterdim 3-4 bölümde tekrar sizlerle paylaşayım. Ama sanırım 2 veya 3 oldu paylaştığım bu ifadeleri biraz farklı rivayetleri bir yere getirmeye çalışarak efendim. Annemiz yani hırçın harekette bulunmuyor. Bağırıp çağırmıyor. Nasıl adamlarsınız? Nasıl böyle bir şeye inanırsınız? Benden böyle bir şey bekler misiniz gibi delice hareketler yapmıyor. Üzülüyor. Perişan oluyor. Kahroluyor. Ayrı bir olay. Ama asil hanımefendi olduğunu hüznüyle de bize göstermiş oluyor. Biz çok sevindiğimizde kendimizi kaybederiz. çok üzüldüğümüzde kendimizi yine kaybederiz. Şöyle bir Müslüman şahsiyetiyle, karakteriyle bir bütün profil ortaya koyamadık. En büyük eksiğimizin birisi bu efendim. Resulullah böyle cevap veriyor annemiz. Allah'a sığındığını söylüyor ve Yakup Aleyhisselam örneği veriyor Yusuf suresinden ayet okuyarak. Bütün bundan sonra bakınız annemiz nasıl devam ediyor. Vallahi o zaman ben yapılan iftiradan biri olduğumu, Allah'ın muhakkak beni ondan beraat ettireceğini biliyordum. Fakat vallahi Yüce Allah'ın hakkında Kur'an'da tilavet edilir bir vahiy, yani ayetler indireceğini sanmıyor, ummuyordum. Şahsımı ilgilendiren bir iş için Kur'an'da Allah tarafından dile getirilmekten kendimi uzak ve aşağı görüyordum. Ancak ben öyle düşünüyordum ki Resulullah Aleyhisselam'ın uykuda göreceği bir rüya ile Allah'ın beni iftiralardan beraat ettireceğini, efendim onlardan biri olduğumu Resulullah'a bildireceğini umuyordum, bekliyordum. Evet, ancak şimdi sevinmeye başlayalım. Ancak vallahi daha Resulullah Aleyhisselam yerinden kalkmamıştı. Ev halkından da hiçbiri dışarı çıkmamıştı. Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geldi. Kendisini vahyin ağırlık ve şiddetinden terlemek gibi vahiy alametleri bürüdü. Nitekim vahiy sırasında kış gününde bile kendisinden inci taneleri gibi ter dökülürdü. Resulullah Aleyhisselam Allah'tan gelen emirle kendisinden geçti. Hemen elbisesiyle örtüldü. Başın altına da bir yastık konuldu. Vallahi ben bunları gördüğüm zaman hiç korkmadım, telaşlanmadım. Bilakis sevinmeye başladım. Çünkü atılan iftiralardan biriydim. Uzaktım. Ne olduğumu biliyordum ben. Ben böyle olduğum halde elbette Yüce Allah bana zulmedecek değildi. Fakat anneme baktım, bir de babama baktım. Onlar aman Allah'ım öyle korkuyorlardı ki. Ayşe'nin varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Resulullah Aleyhisselam o vahiy halinden çıkmadan Allah olayı doğrulayacaktır diye korkularından neredeyse öleceklerdi. Annemle babam. Benim diyor böyle bir şey yapmayacağımı biliyorlar. Ancak sonuçta annedir, babadır. Kızına tabii güvenir. Bu kız da Hazreti Ayşe'dir. Ayşe Sıddıka'dır. Ancak anne ile baba, kayınpeder, kayınvalide, damada karşı nasıl dururlar? Buyurun görün işte. Onlar korkuyorlar. Acaba ne gelecek diye. Kendisini bürüyen o uyku hali geçince Resulullah Aleyhisselam oturdu. Alnından inci taneleri gibi dökülen ter damlalarıyla onları eliyle silerken tebessüm ediyordu. Onun tebessümünü gördüm. Kurumuş gözyaşlarım bu sefer sevinçten akmaya başladı. Beri olduğumu biliyorum ama Allah beni bundan beri kılacak diye bekliyordum ve oldu. Resulullah Aleyhisselam vahiy halinden daha yeni yeni sıyrılıyordu ki ilk söylediği söz bana döndü. Tebessümle beraber cihanı aydınlatan bir gülümsemeyle müjde sana ey Ayşe, müjdeler olsun, Allah seni beraat ettirdi. Beri olduğunu Allah ifade etti. O sırada bile ben bir yandan çok seviniyorum, bir yandan da illaki bir delil mi istiyorsunuz? Yani bana inanmıyor musunuz? dercesinde bir duruşum vardı diyor. Annem ve babam sevinçten ağlamaya başladılar. Bir yandan da bana döndüler. Kalk kızım, kalk, ne oturuyorsun? Kalk, yanına var da Resulullah'a teşekkür et. Ona teşekkür et dediler. Ben biraz bozuldum diyor. Tamam, hakkımda ne geldi bilmiyorum. Ama Resulullah dedi ki, Allah seni tebriğe etti. Senin biri olduğunu ifade etti, buyurdu. Tamam, anladım. Ben bundan beriyim. Zaten beriyim. Yani temize çıkardığı ifadesini kullanmaktan kaçınıyorum. Dikkat ettiyseniz ki az sonra onu açıklayacağım efendim. Az sonra onu açıklamak istiyorum. Çünkü temize çıkarmak başka bir şey. Teskiye kelimesi başka bir şey. Tebriye kelimesi başka bir şey ki onları inşallah size biraz sonra vermeyi düşünüyorum. Efendim, kalk, ne duruyorsun dediler. Resulullah teşekkür et. Bak işte hakkında ayetler geldi. Ben üzülmüşüm, bozulmuşum diyor. Vallahi ben ne kalkıp onun yanına varırım, ne ona ne de sizlere teşekkür ederim dedim diyor. Yeminle söylüyor mübarek. Ben ne kalkıp onun yanına varırım, ne ona ne de sizlere teşekkür ederim. Fakat ben ancak sizlerin işitip inkar etmediğiniz ve gayrete gelmediğiniz o kötü şeylerden beni beri ve uzak tutan ayetler indirmiş olan Allah'a hamd ve şükrederim diyerek hemen kendimi mescide attım. Bir hurma direğinin yanında şükür secdesine vardım, ağlıya ağlıya. Hemen ardından da yine ağlıya ağlıya şükür namazı kıldım diyor sevgili annemiz. Şimdi burada bir gönül yolculuğu yapalım. Kısa bir yolculuk. Medine-i Münevvere'ye gidelim. Mescid-i Nebi'ye girelim. Hacca umreye gidenleriniz bilirler. Mescid-i Nebi'de bazı hatırların yaşandığı yerler vardır. Her santiminde muhakkak çok tatlı, çok düşündürücü hadiseler, olaylar yaşanmıştır ama Ayşe annemizin her türlü pislikten beri olduğunu Allah ayetlerle indirince Ayşe annemiz daha ayetleri dinlemeden kendini mescide atar. Önce şükür secdesi yapar. Sonra kalkar şükür namazı kılar. Ağlaya ağlaya sevincinden. İşte biz böyle bir lütufla, ikramla karşı karşıya kaldığımızda yapacağımız budur. Ancak dedim bir gönülle mescide girelim. Mescid-i Nebi'de Hane-i Saadet, Ravza-i Mutahhara'da efendim bazı diliklerin üzerinde bazı özel yazılar var. İşte İmad-ı Şükr, Ustuvane-i Şükr diye bir yazı görürsünüz. Ayşe direği diye de yazar direğin üzerinde. Tabii o zamanlar bir hurma direği bu. Direğin bir kutsiyeti yok, yanlış anlaşılmasın. Direğin bir kutsiyeti yok. O zamanlar hurmadan bir direk, şimdi mermerden bir direk. Direkte bir kutsiyet yok. Ancak mekan, orası Ravza'dır. Resulullah Aleyhisselam'ın cennetten bir bahçe dediği yerdir orası. Ayşe annemiz oraya gidiyor. Ve orada şükür secdesi yapıyor. Sonra şükür namazı kılıyor. Bir direğin yanında. O gün bugün muhafaza edilmiş. Efendim. Ve şu kadar asır aradan geçmesine rağmen o yer elhamdülillah muhafaza edilmiş. Ve direğin de üzerine yazılmış. Ayşe annemizin hakkında onun her türlü çirkinlikten, pislikten, kötülükten biri olduğunu ortaya koyan ayetler gelince daha dedim ya ayetleri daha dinlemeden sadece teberri edildiğini öğrendi, kendini mescide attı, şükretti. Yani secdeye kapandı, sonra namazı kıldı. İşte orada hacılarımızın büyük çoğunluğu Allah-u Teala hamdolsun bizi buraya kadar getirdi diye şükür namazı kılarlar. Şükür o direğin yanında. Ancak orada çok fazla izdiham da oluyor. Efendim, yani Ayşe annemizin secde ettiği yerde secde etmek, şükür namazı kıldığı yerde şükretmek, şükür namazı kılmak isteyen umreci hacı kardeşlerimiz, efendim, orada çok da bazen böyle zor durumda kalırlar. Bazı kardeşlerimiz oraya girer, oturur kalkmazlar oradan. O da ayrı bir sıkıntı olur. Herkes girmek istiyor. Herkes o hazzı, lezzeti tatmak istiyor. Ancak acizane, fakirane, az uzakta da bile olsa, illa onun dibinde şart değil, Rabbime hamdolsun bizi buraya kadar getirdi diye bir şükür secdesi, bir şükür namazı kılınır. Hem Mescid-i Nebi'de hem de Harem-i Şerif Kabe'de. Orada öyle bir dilek olduğunu bilenler biliyor. Yani hatırlayamayanlar kardeşlerimizle bir daha gidince bu vesileyle hem orada bize de dua etsinler inşallah. Efendim, Rabbimiz Celle Celaluhu bizi buraya getirdi, bize ihsan etti, ikram etti diye Ayşe annemizin şükür secdesine kapandığı, şükür namazı kıldığı yerde inşallah efendim böyle bir şükür namazı kılmış oluruz. Şimdi efendim, ayetlere sıra geldi. Biz bu kısma ayetlerle taçlanan Nur annemiz deyimini kullanacağız. Ayetlerle taçlanan Nur annemiz. Kimi başına altından taç koyar, kimi çiçekten taç koyar. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Ayşe annemizin başına 10 ayetle taç koydu efendim. Ya annemiz o sabrıyla, o sadakatıyla. Şimdi 20 gün boyunca haberi yoktu. Haberi oldu, 17 gün geçti. Yani 37 gün olmuş oldu. Yani İslam tarihi kitapları 37. gün derler. Oradan söylüyorum. Yoksa ben nereden bileceğim kaç gün olduğunu. Yani kaynaklar bazen de bir aydan fazla ifadesini efendim kullanırlar. Ayşe annemizin her türlü pislikten beri olduğunu Allah-u Teala Nur suresi efendim ikinci sayfası tüm sayfa boyunca efendim. Tüm sayfa boyunca. Yani bu nereden bakılırsa bakılsın efendim 11'den 21'e kadar olan ayetler. Bunları indirdi ve bir yandan annemizin her türlü pislikten beri olduğunu ifade buyurdu. Ama diğer taraftan da Müslümanların böyle olaylar karşısında nasıl hareket edeceklerine ilişkin bir ilahi mesajdır. Evet, bu mesajı paylaşmak arzusundayız. Ancak siz de farkındasınız ki yine süremiz burada doldu. İnşallah önümüzdeki sohbetlerde bu mesajları paylaşmak, mesajların mesajını alarak hayatımıza geçirmek arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.